Biz diri bir Tanrı'ya tapınıyoruz. Biz diri bir Tanrı'yı izliyoruz. O aramızda çalışıyor, bizimle konuşan ve özellikle kendi kitabı aracılığıyla bizimle iletişim kuran, konuşan bir babamız var. Ve bütün toplantılarımızda her zaman Tanrı'nın kitabını açmak isteriz, çalışmak isteriz. Ve ben bu arada ne zaman vaaz çıkarsam Yakup bölümünden vaaz vermeye çalışıyorum. Ve Yakup'a hayranım. Çünkü bu adam İsa Mesih'in öz kardeşiydi. Öz derken aynı anneden geldi. Zaten İsa'nın insani bir babası yoktu. Annesi bakireyken hamile kaldı. Ama ondan sonra annesi evlendi Yusuf'la ve başka çocuklar da yaptı. Ve Yakup İsa'yla beraber büyüdü. Ama hayatı boyunca inanmadı ona. Yani çünkü beraber büyüdüler, tamam mı? İşte bu, yani Mesih olamaz, bir peygamber de olamaz, Tanrı'nın oğlu kesinlikle olamaz. Yani aramızdaydı, tamam mı? Ama İsa Mesih çarmıha çakıldıktan, öldükten sonra ki Yakup buna şahit oldu. Üçüncü günde ölümden dirildiği zaman, o zaman Yakup inanmak zorunda kaldı. Çünkü bu diri yaşıyor, yani öldü. Biz gözlerimizle gördük onun ölmesini. Sonra yeniden hayata döndükten sonra Yakup da diğer elçilerle beraber, tamam o zaman sen muhteşem olmalısın, süpersin, hayranım sana. Ne dediysen doğrudur. Ve o zaman Mesih'i takip etmeye ve inanmaya başladı. Ve Kudüs'teki kiliseyi uzun yıllar boyunca o yönetti. Ve sonra işte oradaki zulümden dolayı imanlılar Kudüs'ten dağıldılar. Ve çok farklı farklı yerlere gittiler. Yani işte ve bu adam çoban kuzusuz kaldı. Bütün kuzular gitti. O zaman onlara bir mektup yazıyor. Ve bu elimizdeki mektup bu. Ve bunun üzerine birkaç vaaz verdim ve bunları internetten dinleyebilirsiniz isterseniz. Ama bugün en son olarak vereceğim konu bu. Ve bu çok, yani Yakup her zaman katı, sert konuşuyor. Yani doğrudan konuşuyor. Orta Doğulu ya. İngilizler Yakup kitabını pek sevmezler, anlayamazlar. Ama Orta Doğu'da çok anlaşılır. Ve benim işim Yakup'un dediğini ve Tanrı'nın Yakup aracılığıyla dediğini yumuşatmak değil, iletmektir ve gerekirse açıklamaktır. O zaman bugün eğer yumuşatırsam, tamam mı? Yumuşatırsam o zaman yumuşatıyorsun diyebilirsin. Çünkü İngilizim ya, kimseyi üzmek istemiyorum. Tamam mı? Ama bu aslında çok önemli sözler. Ve bugün ele alacağımız konu yoksulluk, fakirlik, kilisenin duruşu ne olmalı? Tanrı'nın duruşu nedir yoksullara karşı? Ve ayet okumadan önce Cem Karaca ne dedi bu konuda? Ona da bir bakalım. Yoksulluk kader olamaz, kader değildir. Firavunlar bile böyle gadar değildir dedi. Tamam mı? Cem Karaca. Ama ne demek istiyor? Yani bazen kaderci olabiliriz. Tamam, benim durumum bu, yoksulum. Fakirim, yapacak bir şey yok. Yani en sık duyduğum şey İstanbul'da, yapacak bir şey yok. Aslında Yakup'a göre, Tanrı'nın sözüne göre yapacak çok şey var. Ve bizim özellikle Tanrı'nın çocukları olarak yapacak çok şeyimiz var. Tamam mı? O zaman yapacak bir şey yok demeyelim. Dünyayı değiştirelim. O zaman ya gerçekten dua edeceğim buna açmadan önce. Yakup 1 ve 27. Oradan gideceğiz ama açmadan önce dua edeceğim. Göksel babamız bizimlesin, konuşuyorsun, yönlendiriyorsun ve bir kilise olarak bizi seviyorsun. Bugün bizimle toplumca konuşur musun? Bir cemaat olarak bizi yönlendirir misin baba? Bizden ne istediğini gösterir misin? Ve bireyler olarak, senin çocukların olarak da bizimle konuş. Bizi değiştir bu konuda. Katılaştığımız zaman bizi yumuşat. Sert olduysak, yüreklerimiz taş gibi sert olduysa onları kır ya Rab. Demin ilahide söylediğimiz gibi gururumu kır baba bu konuda. Bize bir vizyon ver. Yani ihtimalleri görelim, senin egemenliğini görelim diye yalvarıyorum. Gel kutsal ruh, sen bizim öğretmenimiz ol. Yüreklerimizi açıyoruz söz konusu teslimiyet. Lütfen gel ya Rab ve eğit bizi Mesih adıyla. Amen. Okay, hazır mıyız? Yakup 1:27. Büyük bir ayet. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık nedir? Kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Tamam mı? Şimdi diyelim ki biz sıradan imanlılar olarak ortadaysak, sağımızda ve solumuzda iki tane daha uç durum var, aşırı durum var. Tamam mı? Biz normaliz diyelim. Herkes kendine normal olarak bakıyor zaten. Biz normaliz, ortadayız. Sağımızda bir durum var. O da fakirlik, yoksulluk. Solumuzda bir durum var. O da aşırı zenginlik ve onunla beraber dünya sistemi dediğimiz şey, yani zengin olma hırsı, başkalarının hakları yiyerek, başkaları ezerek, hırslı olmak ve zengin olmak. Tamam mı? İki tane, ya Yakup ne zaman dünyadan bahsederse bunu demek istiyor. Dünya sisteminden, komple bir sistem. Zengin olma isteği. Tamam mı? O zaman yoksulluk var, zenginlik var ve biz ortadayız. Tamam mı? Bu iki durum insanoğlunun asıl durumu değildir. Aden bahçesinde Tanrı bizi yarattığı zaman yoksulluğu yaratmadı Tanrı. Bu günaha düşüşten sonra lanetin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. Tanrı'nın isteği değil. Aynı zamanda aşırı zenginlik, hırs, başkaları ezerek ben zengin olayım, o bencillik, o benlik, o da Tanrı'nın yaratmış olduğu bir şey değil. Adem bahçesinde o da yoktu. Adem ile Hava eldekiyle yetiniyorlardı. Mutlulardı, memnunlardı. Tamam mı? Aşırı zengin değillerdi, yoksul da değillerdi. Bu iki durum anormal. Anormal. Tanrı'nın istediği bir şey değil. Tamam mı? Tanrı'nın istediği şey memnun olalım. Eldekiyle yetinelim. Değil mi? Minnettar olalım. Ve bu şekilde yaşayalım. Limitlerimizin içinde. Şimdi bu her iki durum her birimizi etkiliyor. Yüreklerimize giriyor. Tamam mı? Belki yoksulluğun tadına baktın hayatında. Belki hakların ezildi. Belki mahkemeye çıktın ve ters bir karar aldın. Belki hırsız evine girdi ve çaldı senden. Belki patronun sana hak ettiğin şey vermedi. Tamam mı? Belki yoksulluğun tadına baktın hayatında. Belki diğer tarafının, dünyanın tadına da baktın. Belki o da yüreğine girmiş olabilir. Para sevdası çok tehlikeli aslında. Değil mi? Bir hikaye duydum geçen gün. Adam bir gösteriye gidiyor. Tamam, gösteride farklı farklı şeyler var. Aynı zamanda bir adam bir yılana karşı bir gösteri yapıyor. Python. Çok büyük, güçlü bir python. Tamam, ve adam bırak Piton onu sarıyor, sarıyor, sarıyor, komple kapatıyor. Sonra açılıyor, açılıyor, açılıyor ve adam sağ salim çıkıyor ve herkes alkışlıyor. Ve güya adam işte yılanın küçüklüğünden beri eğitmiş, yetiştirmiş bunu yapmaya, tamam mı? Şimdi bunu izleyen adam şok oluyor, vay be diyor. İkinci gün tekrar gidiyor bakmaya. O zaman ikinci gün aynı gösteriye gidiyor, izliyor. İşte adam orada duruyor, piton geliyor. Sarılıyor, sarıyor, sarıyor, sarıyor. Sonra açılıyor, açılıyor, açılıyor. Adam sağa hop diye herkes alkışlıyor. Wow! Tamam, adam şok oluyor. Ya, bu nasıl bir şey? Hayret. O zaman üçüncü gün gidiyor. Oturuyor, izliyor. Piton geliyor. Adamı sarıyor, sarıyor, sarıyor, sarıyor. Sonra sıkıştırmaya başlıyor. Ve adamı öldürüyor. Şimdi buradan ne öğreniyoruz? Bir yılanı evcilleştirmek mümkün değil. Küçük yılanlar büyük yılanlar oluyor ve büyük yılanlar öldürücüdür. Aynı şekilde para sevdası, zengin olma hırsı, dünyayla oyun oynamak. Tamam mı? Diyorsun ki ha zengin oldum ama onu evcilleştirebilirim. Tamam mı? Dikkat etmelisiniz. Ya çok meşhur bir adam vardı, onu çok seviyorum. Yani diyor ki ne zaman para elime gelirse hemen beni yakmadan başkasına veriyorum. Tamam mı? Şimdi dikkat edelim. Para tehlikeli değil. Para sevdası tehlikeli. Tamam mı? Yüreğine girmezse zengin ol. Ama dikkat et. Tamam mı? O zaman bu iki durum her birimizi etkileyebilir. Ya etkilenmez değiliz. Ben etkilenmez değilim diyemezsin. Ben muafım diyemezsin. Tamam mı? Ama Tanrı'nın derdi bu iki durumu yok etmek. Bu iki durum, yoksulluk ve aşırı zenginlik Tanrı katında kabul edilemez. Benim dünyamda böyle bir şey olamaz diyor Tanrı. Peki bu durumda bizim duruşumuz ne olmalı o zaman? Bu ayete göre, ayete tekrar bakalım. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık ne? Kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi, o zaman yoksullara yönelik oluyoruz. Ve dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Sırtımızı dünya sistemine dönme bir şekilde. Şimdi bu çalışmayalım anlamına gelmiyor. Beni biliyorsunuz. Yani çalışınız, para kazanınız. Ama dünyanın lekelenmesinden sakınınız. Tamam mı? O zaman duruşumuz yoksullara azıcık da olsa yönelik olmalı. Kilisenin duruşu yoksullara yöneliktir. Tamam mı? Şimdi Tanrı'nın büyük tasarısıdır ki birileri aşağılamak ve yoksullara yükseltmek. Tapınmada duyduğumuz gibi. Yakup 4:6 Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Eski anlaşmada bunu sık sık görüyoruz. Tamam, işte Aden bahçesinden başladık. Hızlı bir şekilde eski anlaşmadan geçeceğiz. Yasanın tekrarı 10 ve 17. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı, Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. Hamdolsun. Herkese eşit bakar diyor. Tamam mı? Onun mahkemesinde bir kişinin yanında değildir diyor. Herkese eşit bakar ama bir sonraki ayete bakalım. Sonraki ayet sanki bunun tersidir. Sonraki ayet diyor ki öksüzlerin dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever. Ey ben yabancıyım ya. Yabancıları sever. Onları yiyecek. O giyecek sağlar. Aynen öyle. Şimdi o zaman Tanrı herkese eşit bakıyor. Adil ya. Ama burada diyor ki ama özellikle yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak istiyor Tanrı. Tamam mı? Neden? Çünkü onların durumu daha da kötü. Onlar eksi beşten başlıyorlarsa, adalet sıfır ise, onlar eksi beşten başlıyorlarsa, Tanrı ekstra bir şekilde onlara lütfetmek ve ilgilenmek lazım. Onlara adalet sağlamak için. Dünya onlardan yana değil, o zaman Tanrı onlardan yana. Şimdi derdimiz Tanrı'yı tanımak ise, Tanrı nasıl biri öğrenmek ise, bu aslında çok çok önemli. Tanrı'nın duruşu yoksullara yöneliktir. Tanrı, Allah böyle. Bu çok önemli, tamam mı? Onu tanıyalım. Samuel kitabında bunu görüyoruz. Samuel kitabı böyle başlıyor. Güçlülerin yayları kırılır, güçsüzlerse güçle donatılır, toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur, Açlar doyurulur, kısır kadın yedi çocuk doğururken çok çocuklu kadın kimsesiz kalır. Wow. Yani Tanrı'nın derdi ne? Yoksulları yükseltmek, varlıklı olanları aşağılamak bir şekilde. Herkesi eşit kılmak. Şimdi Samuel kitabı böyle başlıyor. Samuel kitabının kahramanı kim? Davut. Davut'un hikayesi ne? O çobanken. Çobanken. Tanrı onu seçiyor, seni istiyorum diyor ve kral yapıyor. Ve kral olan, kibirli olan Saul'u tahttan indiriyor. Tanrı'nın derdi her zaman bu, yoksulları yükseltmek, varlıklarını aşağılamak. Tamam mı? Tanrı'nın derdi bu. Şimdi Tanrı'nın halkı da yoksullara yönelik yaşamalı. O zaman dindarlık nedir? Yani ben Tanrı'ya bakıyorum diyen, aslında Tanrı diyecek ki bu yetmez. Ve bugünkü püf noktası o, tamam mı? Ben sadece Tanrı'ya bakıyorum, tapınıyorum, dua ediyorum. Tanrı diyecek ki bu yetmez. Tanrı'ya sadece yönelik olmayalım, yoksullara yönelik olalım. Mesela Amos peygamber, o da çok, nasıl diyeyim, Orta Doğulu bir adam. Amos çok seviyoruz. Amos 5, Rab şöyle diyor, iğreniyor, tiksiniyorum bayramlarınızdan. Hayal edebiliyor musunuz? Kilisedeyiz, tamamen tapınıyoruz, peygamberlik sözü geliyor. İğreniyorum sizin ibadetinizden. Adamı kiliseden kovarız yani, biz mutluyduk burada, tamam mı? Ne demek istiyor? Hoşlanmıyorum dinsel toplantılarınızdan. Yakmalık ve tahıl sunularınızı bana sunsanız bile kabul etmeyeceğim. Besteli hayvanlarınızdan sunacağınız esenlik sunularına dönüp bakmayacağım. Uzak tutun benden ezgilerinizi, gurultusunu, çenklerinizin sesini dinlemeyeceğim diyor Tanrı. Vay! Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. Tamam mı? Sadece Tanrı'ya yönelik olmak yetmiyor. Görmemezlikten gelerek, ha ben dua ediyorum, yetmiyor. Ve halk sürekli bir beklenti içindeydi eski anlaşma boyunca. Peki, doğruluk sağlayacak bir kral ne zaman ortaya çıkacak o zaman? Bunu yerine getirecek bir kişi ne zaman ortaya çıkacak diye bir beklenti içindeyken İsa Mesih doğdu. Mesih'in doğuşuyla şu peygamberlik sözü verilmiştir. Luka 1. Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi. İsa'nın derdi Tanrı'nın derdidir. Yoksulları yükseltmek, zengin olanları aşağılamak. Hamdolsun Mesih'in hayatına bakarsak sürekli yoksullarla ilgileniyordu. Dul kadının oğlunu ölümden dirildi. Neden? Çünkü bütün ihtiyaçlarını karşılayacak o oğuldu. O olmadan bu kadına hiçbir şey yok. Mesih acıdı, oğlunu ölümden dirildi. Sonra işte yoksullara veriyor. İşte 5000 kişi var. Onları da doyuruyor. Yemek veriyor. İlgileniyor. İsa Mesih sürekli bu şekilde. Ve zenginlere, iktidarlara sürekli meydan okuyup duruyordu İsa. Ve İsa göğe alındıktan sonra aynı görevi kilisesine devretti. Tamam ben gidiyorum. Siz devam edeceksiniz. Kutsal Ruh'un gücüyle. Bu başlamış olduğum hizmeti devam edeceksiniz. Söz konusu ne burada? Tanrı'nın krallığı. Tamam, kral geldi. Diyor ki benim krallığımı getiriyorum. İsa Mesih ne diye ilan ediyordu her zaman? Benim krallığım yaklaştı. Benim krallığım size yaklaştı demek istiyor. Ve benim krallığımda yoksulluğun yer yok. Yoksulluğu feshedeceğim. Ortadan kaldıracağım. Ve zenginliği, aşırı zenginliği onu da feshedeceğim. Onu da yok edeceğim. demek istiyor. Benim krallığımda bu olamaz diyor İsa. Tamam mı? Şimdi bazı krallar iyi niyetli ama pek güçlü değildir. Tamam mı? Bizim İngiltere'deki David Cameron gibi. Tamam mı? İyi niyetli ama iyiliği yerine getirecek gücü yoktu. O zaman istifa etti. Tamam mı? Bazı krallar güçlü ama iyi değiller. İsa Mesih tamamen iyi ve tamamen güçlü bir kraldır. O zaman iyiliğini yerine getirecek güçtedir. İyilik yapmak istiyor ve iyilik yapabilir. Ve diyor ki benim krallığım böyle olacak. Ne fazla yoksul insanlar kalmayacak, ne de fazla zengin insanlar olmayacak. O zaman Yakup'dan devam ediyoruz şimdi. Yakup ne diyor bu konuda? 2 ve 1. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Ve bir örnek veriyor, tamam mı? Biz bunu gözlerimizin önünde canlandırabiliriz. Toplandığınız yere, o zaman kilisedeyiz pazar günü, 2 misafir giriyor. Tamam mı? Birinci misafir, altın yüzüklü, şık giyimli bir adam. Oo, tamam sen kalk abi çünkü sensin. Tamam mı? Bunu al. Yok, olmaz. Tamam mı? Şimdi. Şık giyimli. Tamam. Yani bu adam zengin olmalı. Belki siyasetçi. Değil mi? Belki belediye başkanı. Ve o zaman belki bize bir iyilik yapabilir. Belki çok önemli bir iş veren. O zaman onurlandıralım. Değil mi? Onura layık bu adam. O zaman buyurun önde oturun. Tamam, en güzel yerde, klima açık mı, siz memnun musunuz, fazla sıcak mı, fazla soğuk, çay getireyim mi? Tamam mı? Doğal olarak bunu yapmak istiyoruz, onurlandırmak istiyoruz. Az sonra ikinci misafir giriyor. Kirli giysiler içinde yoksul bir adam. O da giriyor toplantıya. Örnek ver. Yusuf. Kirli giysiler işte. Eşi yok ya, evlensin son. Hoş geldiniz. Tamam. Sen hoş geldin. Sen en arkada oturabilirsiniz. Hoş geldin. İyi ki geldiniz ama uzak kalınız biraz, tamam mı? Tamam mı? Doğal olarak birini onurlandırırız. Kimse onun yanında oturmuyor bak. Tamam mı? Sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceleri yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Evet, ayrımcılık. Doğal olarak yapmak isteriz. Ama biz diyoruz ki burası kilise. Burası sokak değil. Burası Tanrı'nın evi. Burası Tanrı'nın krallığı. Burada bir kralımız var. O herkese eşit bakar. Hatta azıcık da olsa yoksullara yönelik Tanrımız var. O öne gelsin otursun. Yo örnek. Oh Yusuf. Oh. Tanrı'nın derdi bu. Dünyadaki sistemi terslemek, alt üst etmek. Tamam mı? Biz bunu hep diyoruz. Tanrı'nın lütfu büyük düzleştiricidir. Tamam mı? Yani başka bir açıdan bakabiliriz. İkiniz öne doğru geliniz lütfen. Tamam mı? Şimdi tamam, bu adam güçlü, zengin, önemli bir adam. Tamam mı? Dünyanın gözlerinde böyle onurlu. Bu adam fakir. Tamam mı? Hiçbir şey yok. Herkesin önünde biraz daha aşağılık. Tamam mı? Ama müjde, Mesih'in müjdesi bize ne öğretiyor? Yok gel Yusuf gel. Mesih'in müjdesi bize ne öğretiyor? Aslında ikiniz günahkarsınız. İkiniz Tanrı'dan uzaksınız. Değil mi? İkinizin kurtulmaya ihtiyacınız var. İkiniz kaybolmuşsunuz. Mesih'e geliniz o zaman. Ve Mesih'e geldiğimiz zaman anlıyoruz ki ikiniz günahkarsınız. Tamam mı? İkiniz aslında bir hiçsiniz. Değil mi? İkiniz utanç ve günah. Evet, onları taşlayalım, günahkarlar. Önce beni taşlayın. Tamam mı? Sonra Mesih diyor ki, ikinizi kabul ediyorum egemenliğime. İkinizi oğullarım olarak, mirasçılarım olarak kabul ediyorum. O zaman ikiniz bayağı onurlusunuz. Şeriflisiniz Mesih'te. İkinizin onurunuz eşit. Çünkü aynı babanız var. Aynı evdesiniz. Tamam mı? O zaman zenginlik, yoksulluk o şekilde kilisenin içine giremez. Önemli olan sizin onurunuz artık eşittir. Tamam mı? Şimdi istediğiniz yere oturabilirsiniz. O yüzden bunu okuyoruz. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Şimdi kilisede Tanrı'nın krallığını göstermeliyiz. Tanrı'nın krallığı böyledir demeliyiz. Göstermeliyiz insanlara, tamam mı? Diyelim ki bir apartman satın almak istiyorsun ama bina henüz, apartman henüz yapılmamış. İnşa edilmekte. O zaman ne yapıyorlar? Bir örnek apartmanı, örnek daireyi gösteriyorlar, değil mi? İşte buna bakabilirsiniz çünkü yapılmış hali böyle olacak. Ve bakıyorsun. Şimdi kilise cennetin örnek dairesidir. İnsanlar bize baksınlar, buradaki şeyi görsünler çünkü cennet böyle olacak. O zaman bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Yani kilise buraya, insanlar buraya baksınlar. İşte kilise böyle. Erkek dişi ayrımı yok. Zengin fakir ayrımı yok. Yerli yabancı ayrımı yok. Hamdolsun onurumuz eşit. Cennette böyle olacak. O zaman büyük bir sorumluluk bize düşüyor, değil mi? Böyle bir kiliseyi bina etmek için. Ve aynı şey geçerli para konusunda. Bu eşitlik konusu. Yani bunu okuyalım. Ne düşünüyorsunuz bu ayetle ilgili? 2. Korintiler 8:13. Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye şimdi elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Öyle ki çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğu gibi eşitlik olsun. O zaman kilise olarak bunu nasıl yapıyoruz? Mesela bağış topluyoruz. Evet, yani kiramız için falan. Ama aynı zamanda bunu yapmak için, yani kilisedeki sıkıntısı olan gelsin, yardım istesin. Çünkü burada çok fazla zengin olanlar olmasın ve çok fazla yoksul olanlar olmasın. Yani hepimiz eşit mi olacağız? Herkesin aylık geliri aynı mı olacak? Biz komünist miyiz? Hayır. Ama bu aslında çok önemli. Tamam mı? Senin için nasıl gidiyor para bağışlamak konusunda? Yani ondalık vermek konusunda. Rabbi onurlandırıyor musun bu konuda? Yani imanlılar olarak genelinde. Çünkü bu aslında çok önemli bir konu. Ve bunun için önemli. Değil mi? O zaman Yakup'tan devam ediyoruz. Az kaldı. Dinleyin sevgili kardeşlerim. Tanrı bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlerle vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? Bu ayette ne diyor? Tanrı yoksulları seçiyor. Zenginleştirmek için. Yani manevi olarak onun egemenliğinde. Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelerle sürükleyen onlar değil mi? Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? İlginç olan ateizm sadece zengin ülkelerde olan bir şey. Ya zenginler ateist olabilir. İşte Tanrı'ya boş ver. Ben idare ederim burada. İşte fakirlerin Tanrı'ya ihtiyaçları var. Bunu biliyorlar. Daha alçak gönüllülük mevcut. Komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak Kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız iyi ediyorsunuz. Ama insanlar arasında ayrım yaparsınız, günah işlemiş olursunuz, yasa tarafından yasaya çiğnemekten suçlu bulunuyorsunuz. O zaman burada Yakup ne demek istiyor? Biz Tanrı'nın egemenliğindeyiz. Tamam mı? Tanrı'nın krallığındayız. Bir kralımız var. Bu krallıkta kaç tane yasa ya da kaç tane kural var? Aslında bir tane kural var. O da ne? Komşunu kendin gibi seveceksin. Tamam, İsa Mesih'e geldiler, sordular. Okuyoruz Matta'dan. Bir kutsal yasa uzmanı İsa'yı denemek amacıyla ona şunu sordu. Öğretmenim, kutsal yasada en önemli buyruk hangisidir? Tamam, koskoca kutsal yasa var. İşte Leviler, işte eski anlaşma Musa. Tamam mı? İşte koskoca kurallar var, listeler var. En önemlisi hangisi? İsa diyor ki, Tanrı'nın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Tamam mı? Tanrı'ya tapınacaksın. En önemlisi bu. İşte ilk ve en önemli buyruk budur. Ama orada bitmiyor, orada bitmiyor, orada bitmiyor. Çok önemli. Sadece Tanrı'yı sevmek yeterli değil. İsa diyor ki, yoksa dindar olursun değil mi? Ben Tanrı'yı seviyorum. İnsanları boş ver. İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. Komşunu kendin gibi seveceksin. Kutsal yasanın tümü ve peygamberlerin sözleri bu iki buyruğa dayanır diyor. Tamam mı? O zaman İsa Mesih diyor ki eski anlaşmayı tam anlamıyla yerine getirmeye geldim. Bunu bu şekilde yapacağım. Tanrı'yı bütün yüreğimle seveceğim ve komşumu kendim gibi seveceğim. Ve iyi ki İsa Mesih sadece birincisini yerine getirmedi. Yoksa İsa Mesih babasını severek cennette kalabilirdi. İyi ki dedi, yo ben aslında komşumu da seveceğim. Dünyaya baktı. Bizim zavallı durumumuzu gördü, acıdı, sevdi, merhamet etti. Cennetten buraya geldi, beden alarak aramızda yaşadı. Kendini çarmıhta feda etti. Ne için? Komşusunu sevdiği için, bizi kurtarmak için. Değil mi? O zaman iyi ki İsa Mesih yoksullara yöneliyordu. Çünkü yoksullar bizdik. Ayet ne diyor? Rabbimiz İsa Mesih'in lütfunu bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Zengin olan yoksul oldu ki yoksullar zenginleşesinler diye. Değil mi? Yüce olan aşağılandı ki aşağılık olanlar yücelesinler diye. Hamdolsun. Kral yoksul oldu ki yoksullar krallığına katılabilsinler diye. O zaman bir iki pratik adım, sonra dua edeceğiz ve Rab'in sofrasına yaklaşacağız bir gün. Kilisemiz onur konusunda cömert olsun. Tamam mı? Misafirlerimizi onurlandıralım. Kim olursa olsun. Belediye başkanı gelsin isteriz. Ama sokaktaki adam kapıcı da gelsin. Onu da isteriz değil mi? Ve Rab'in sofrasına yaklaştığımız zaman herkes eşit olarak yaklaşıyor. Bu sofra bizi eşit kılar. Bu sofra bize ne diyor? Hepiniz günahkardınız. Hepimiz kaybolmuştunuz. Ama şimdi hepinizi seviyorum, kabul ediyorum ve oğullarımı yapıyorum, kızlarımı yapıyorum diyen Tanrı'nın sofrasına geliyoruz. Bu sofra herkesi eşit kılıyor. Aynı zamanda kilisemiz maddi imkanlarımızla cömert olsun. Bu kiliseyi açmadan önce bir peygamberlik sözü aldık. Rab dedi ki siz Bagdad Caddesi'nde olacaksanız Demek ki Türkiye'deki en pahalı, en zengin caddede bulunacaksınız. Demek ki size çok önemli bir görev veriyorum. Türkiye'deki en cömert kilise olacaksınız. Tamam mı? Bu Rab'den aldığımız bir söz. Ve bunu yerine getirmeye çalışıyoruz baştan beri. Biliyorsunuz yani işte bazen özel bağışlar yaptık işte oraya gönderdim. Mesela geçen Noel Ankara'daki mülteci projesine göndermek için özel bir bağış yaptık. Yani sürekli bunu yapmaya çalışıyoruz ama yapılacak çok daha var. Çok ihtiyaç var. Sadece Türkiye değil. Bütün Orta Doğu'ya baktığımız zaman çok büyük. Şimdi iddialı olmayalım ama madem Tanrı'dan böyle bir söz aldıysak bunu yerine getirmeye çalışalım. Bir kilise olarak değil mi? Önemli. Ve bireysel olarak senin duruşun ne? Tamam mı? Şimdi burada yoksulluk var. Burada zenginlik var. Biz ortadayız. Ama duruşun ne? Yani dünya sistemine biraz yaklaşıyor musun? Para sevdası yüreğine giriyor mu? O hırs, o başkaları ezeceğim. Yani KDV ödemeyeceğim, o bende kalsın. Vergi ödemeyeceğim, o bende kalsın. Diyor musun? İnsanları kazıklamaya çalışıyor musun? Yaklaşıyor musun o tarafa mı? Yoksa o kadercilik, o yapacak bir şey yok. Yüreğine giriyor bu işte benim durumum bu. İş bulmayacağım, çalışmayacağım, yatakta kalacağım mı diyorsun? Tembel mi oluyorsun? Yoksa anlatabildim mi? Ve duruşun ne? Çünkü dua edeceğiz şimdi. Sadece Tanrı'ya yönelmek bu ayetlere göre yeterli değil. Tanrı'ya bakalım. Duacı, tapınan bir kilise olalım. Ama bir şekilde yoksullara yönelik bir kilise olmamızı istiyorum. Bu nasıl olacak bilmiyorum. Rab seni çağıracak, seni çağıracak. Senin yüreğine bir şey koyacak. Sana bir görev verecek. Belki diyorsun ki ben yoksullara bakıyorum, ilgileniyorum. Ama şeyim yok. Yani net bir vizyonum yok. Ne yapacağımı, nasıl hizmet edeceğimi bilmiyorum. Rab seninle konuşsun. O zaman ayağa kalkalım. Kısa bir dua edeceğiz. Sonra Rab'in sofrasına yaklaşacağız.